Ayrım 14, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 126. Bıldırcın, fare ve sıçanlarla yapılan bu deneyler neyi göstermektedir? Mesaj açıktır. Bu hayvan türleri büyürken ebeveynlerini ve kardeşlerini tanımayı öğrenirler. Daha sonra annelerinin ve kardeşlerinin kendisini değil ama onlara epeyce benzeyen karşı cinsteki bireyleri bulmak üzere programlanırlar. Bir sıçan aranan hayalin birazını kalıtım yoluyla edinebilir. Fakat özellikle kimin güzel ya da uygun olduğuna dair aranan hayallerini kesin bir şekilde öğrenmektedirler. İnsanlarda bu teoriyi açıkça kanıtlamak için gereken deneylerin ne olduğunu hemen takdir edebiliriz. Ortalama olarak mutlu olan bir aileyi seçmeli, babaya her gün parma violet, anne emzirirken de meme uçlarına limon yağı sürmeli ve 20 yıl bekledikten sonra erkeklerin ve kızların kiminle evleneceğini görmeliyiz. Ne yazık ki insanlara yönelik bilimsel gerçeği kurmaya kalktığımızda pek çok engel bunu boşa çıkaracaktır. Fakat bazı gözlemler ve kaza eseri ortaya çıkan deneyler gerçeğe giden yolda öğretici olmaktadır. Enses tabusunu ele alalım. Bilim insanları tabunun içgüdüsel mi yoksa öğrenilen bir şey mi olduğu konusunda tartışmaktadır. Fakat bu bölüm başka bir soruyla ilgilenmektedir. Ensestin tabu olduğu bilgisini bir şekilde ediniyorsak bunu kime uygulayacağımızı öğrenmekte miyiz? Yoksa bu bilgiyi genlerimizde mi taşımaktayız? Normal olarak ebeveynler ve kardeşler gibi en yakın akrabalarımızla birlikte büyüyoruz ve böylece bir seks partneri olarak onlardan kaçınmamız genetik kaynaklı olabilir ya da bunu öğreniyor olabiliriz. Fakat evlat edinilmiş ağabeyler ve kız kardeşler de ensestten kaçındığına göre bu öğrenilmiş bir kaçınmayı akla getirmektedir. Bu sonuç İsrail kibbutziminde yapılan bir dizi ilginç gözlemle de desteklenmektedir. Kibbutz üyelerinin ev, okul ve çocuk bakımlarını hep birlikte gerçekleştirdiği büyük bir grup olan kolektif bir yerleşimdir. Bu nedenle kibbutz çocukları doğumlarından gençliklerine dek birbirleriyle devasa bir ailenin kardeşleri gibi çok yakındırlar. Eğer benzerlik kiminle evleneceğimizi belirleyen temel etkense kibbutz çocuklarının çoğu kibbutz içindeki biriyle evlenmelidir. Gerçekte kibbutz tarafından büyütülmüş 2769 çocuğun yaptığı evliliklerden yalnızca 13'ünün kibbutz'taki çocuklar arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer tüm çocuklar erişkin olduklarında kibbutz dışından biriyle evlenmiştir. Bu 13 kişiye ilişkin durumun bile kuralı kanıtlayan bir istisna olduğu ortaya çıkmaktadır. Evlenenlerin tümü 6 yaşından sonra kibbutz'a yerleşmişti. Doğumlarından beri aynı yaş grubu içinde büyütülen çocuklar arasında sadece evlilik değil, ergen ya da yetişkinlere özgü heteroseksüel etkinlik de yoktu. Bu birbiriyle gündelik cinsel birliktelik yaşamanın keyfini sürebilecek fakat dışarıdan birileriyle bu tecrübeyi çok daha az yaşama şansına sahip olacak yaklaşık 3000 genç erkek ve kadının kendilerine koyduğu şaşırtıcı bir kısıtlamadır. Bu durum çarpıcı bir şekilde doğumla 6 yaş arasındaki dönemin cinsel tercihlerin oluşumu açısından hassas bir dönem olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bizler o dönemdeki samimi dostlarımızın olgunlaştığımız zaman seks partnerleri olarak uygun kişiler olmayacağını bilinçsiz bir şekilde öğrenmekteyiz. Aynı zamanda kimden kaçınmamız gerektiğini söyleyen aranan hayalimizin bir parçasının kimi aramamız gerektiğini de söylediğini öğrenmekteyiz. Örneğin %100 Çinli olan bir arkadaşım diğer tüm ailelerin beyaz olduğu bir yerde büyümüştü. Bir yetişkin olduğunda birçok Çinli erkeğin yaşadığı bir bölgeye taşındı ve bir süre hem Çinli hem beyaz erkeklerle flört etti. Fakat sonra ona çekici gelenin beyaz erkekler olduğunu fark etti. İkisi de beyaz olan erkeklerle iki kez evlendi. Kendi deneyimleri onu Çinli kadın arkadaşlarına onların geçmişini sormaya yöneltti. Tümü gençlik yıllarında iki özellikteki pek çok erkekle birlikte olmasına karşın beyazlarla büyüyen arkadaşlarının çoğu beyaz erkeklerle evlenmişken Çin mahallelerinde büyüyenler Çinli erkeklerle evlenmişti. Dolayısıyla içinde büyüdüğümüz çevredekiler eş olarak uygun olmasa bile aradığımız hayali ve güzellik ölçütlerimizi biçimlendirmektedir. Kendi kendinize düşünün. Hangi erkekleri ya da kadınları fiziksel olarak çekici buluyorsunuz ve bu beğeniniz nerede gelişti? Kendim için geçerli olduğu gibi pek çok insanın tercihlerinin izlerini ebeveynlerinin, kardeşlerinin ya da çocukluk arkadaşlarının görünüşüne dek süreceğini tahmin ediyorum. O nedenle cinsel görünüşle ilgili erkekler sarışınları sever, erkekler gözlüklü kızları es geçer gibi tüm o eski genellemeler cesaretinizi kırmasın. Bu tür kurallar sadece bazılarımız için geçerlidir ve anneleri miyop ve esmer olan bir sürü erkek mevcuttur. Eşim ve ben her ikimiz de gözlük takan esmer ebeveynlere sahip olduğumuz için ve her ikimiz de gözlük takan esmer insanlar olduğumuz için çok şanslıyız. Güzellik bakanın gözündedir. Bölüm 6. Eşeysel seçilim ve insan ırklarının kökeni. Beyaz adam, şu sıraya dizili üç arkadaşa bak. Bunlardan bir numara olanı Buka adasından ve diğeri iki numara Makira adasından ve bu üç numara da Sikiyana adasından. Anlamadın mı? Onlara doğru dürüst bakmıyor musun? Sanıyorum gözleriniz düzelmeyecek kadar kötü bozulmuş. Hayır, lanet olsun, gözlerim düzelmeyecek kadar kötü durumda değildi. Güneybatı Pasifik'teki Solomon Adaları'na ilk ziyaretimdi ve beni küçümseyen rehberime melez bir İngilizceyle ard arda dizilmiş o üç adamın arasındaki farkı çok iyi bir şekilde gördüğümü söyledim. İlkinin kapkara bir teni ve kıvır kıvır saçları vardı. İkincisi çok daha açık bir ten rengine ve kıvırcık saçlara, üçüncüsü ise daha düz saçlara ve çekik gözlere sahipti. Tek sorunum her bir Solomon adasında yaşayan insanların neye benzediğine ilişkin bir deneyimimin olmamasıydı. İlk gezimin sonunda insanların tenine, saçlarına ve gözlerine göre hangi adaya ait olduğunu bulabiliyordum. Bu çeşitlilik özelliklerine göre Solomon adaları insanlığın bir mikrokozmosu gibiydi. Meslekten olmayan biri bile bir insana bakarak bu insanın dünyanın hangi bölgesinden olduğunu söyleyebilir. Uzman antropologlar ise bu insanın belki ülkesini ve bölgesini bile bilebilir. Örneğin İsveçli, Nijeryalı ve Japon üç kişi söz konusu olduğunda hiçbirimiz kimin hangi ülkeden olduğuna karar verme konusunda sıkıntı çekmeyiz. Üzerinde giysi varken görünen ve en çok çeşitlilik gösteren özellikler ten rengi, gözlerin rengi ve şekli, vücut biçimi ve erkeklerin yüzündeki kılların miktarıdır. Eğer tanımlanacak insanlar giyinik değilse, vücut kıllarının miktarındaki, kadınların memelerinin ve meme uçlarının büyüklük, şekil ve rengindeki, kalçalarının ve cinsel organlarının şeklindeki ve erkeklerin penislerinin büyüklüğü ve açısındaki farklılıkları da algılayabiliriz. Tüm bu çeşitlilik gösteren özellikler insanın ırksal çeşitliliğine dair bilgimizin bazı parçalarıdır. İnsanlar arasındaki bu coğrafi farklılıklar çoğumuzu olduğu gibi gezginleri, antropologları, sabit fikirlileri ve politikacıları uzun zaman hayran bıraktı. Bilim insanları az bilinen ve pek önem arz etmeyen türler hakkındaki pek çok gizemli sorunu çözdüğüne göre onlardan kendimizle ilgili en açık sorulara cevap vermiş olmalarını bekleyebilirsiniz. Farklı bölgelerde yaşayan insanlar neden birbirinden farklı görünmektedir? Eğer insan topluluklarının birbirinden görünür düzeydeki farklılıklarının çoğunu nasıl kazandığını göz önünde bulundurmasaydık, insanların diğer hayvanlardan nasıl farklılaştığına dair kavrayışımız eksik kalırdı. Yine de insan ırkları konusu öyle tartışmalı bir konuydu ki, Darwin buna dair tüm bahisleri 1859'da yayımladığı ünlü Türlerin Kökeni adlı kitabından çıkarmıştı. Bugün bile bu sorunla ilgilendiğinde ırkçı diye etiketlenme korkusu taşıdığından ancak birkaç bilim insanı ırksal kökenler konusunu çalışıyor. İnsanlardaki ırksal farklılıkların önemini anlamayışımızın bir başka nedeni daha vardır. Bu beklenmedik ölçüde zor bir problemdir. Darwin türlerin kökenini doğal seçilimle açıkladığı kitabını yazdıktan 20 yıl sonra insan ırklarının kökenini son bölümde tanımladığım eşeysel tercihlerimizle açıkladığı ve ırkların kökeninde doğal seçilimin rolünü tümden reddettiği 898 sayfa uzunluğunda bir başka kitap yazdı. Bu kalın kitaba rağmen pek çok okur ikna olmamıştı. Darwin'in Onun isimlendirdiği şekliyle eşey seçilim teorisi bugüne kadar tartışmalı olarak kaldı. Modern biyologlar doğal seçilime güneşe maruz kalmayla ilişkisi açık bir şekilde görüldüğünden, özellikle deri rengi gibi insan ırkları arasındaki görünür farklılıkları açıklamak için başvururlar. Bununla birlikte biyologlar tropikal bölgelerde doğal seçilimin neden siyah deri rengine yol açtığı konusunda bile hemfikir değildir. Doğal seçilimin ırksal kökenlerimizde neden yalnızca ikincil dönemde rolü olduğunu ve Darwin'in eşeysel seçiliminin bana neden doğru göründüğünü açıklayacağım. Böylece görünen ırksal farklılıkların büyük oranda bu kitabın ikinci kısmının konusu olan değişen yaşam döngüsünün bir ürünü olduğunu inceleyeceğim. Öncelikle bir perspektif oluşturmak adına ırksal farklılıkların insanlarla sınırlı olmadığını görmemiz gerekiyor. Bonobolar ve kuyruksuz maymun türlerini de içeren coğrafi olarak sınırlı bir bölgede yaşayan, yeteri kadar geniş dağılım gösteren hayvanlar ve bitkiler coğrafi çeşitlilik gösterir. Kuzey Amerika'nın beyaz taşlı serçesi ve Avrasya'nın sarı kuyruk sallayan kuşu gibi kuş türlerinde farklılaşma o kadar belirgindir ki, tecrübeli kuş gözlemcileri bir kuşun tüy özelliklerine bakarak yaklaşık doğum yerini tahmin edebilirler. Kuyruksuz maymunlardaki farklılaşmalar insanlarda görülen coğrafi farklılıkların birçoğunu kapsamaktadır. Örneğin bilinen 3 goril ırkında batıdaki ovalarda yaşayan goriller en küçük vücuda ve daha çok gri ya da kahverengi tüye sahipken, dağ gorilleri en uzun tüylere, doğudaki ovalarda yaşayanlarsa siyah tüylere sahiptir. Beyaz elli gibbon ırkları tüy rengi siyah, kahverengi, kızılımsı ya da gri, tüy uzunluğu, çene çıkıklığı ve gözlerinin etrafındaki kemik çıkıntıları gibi özellikler bakımından çeşitlilik gösterirler. Goril ve gibbonlardaki farklılaşmalarından bahsettiğim tüm bu özellikler insan popülasyonları arasında da çeşitlilik gösterir. Peki farklı bölgelerde yaşayan saptanabilir ölçüde farklı hayvan topluluklarının farklı türlere mi ait olduğuna, yoksa aynı türe ait olup sadece farklı ırklarını ya da alt türlerini mi oluşturduğuna nasıl karar vereceğiz? İkinci bölümde açıklandığı gibi ayrım normal şartlarda çiftleşebilme temelinde yapılır. Aynı türün üyeleri fırsat verildiğinde çiftleşebilirken farklı türlere ait bireyler çiftleşemez. Fakat aslan ve kaplan gibi vahşi doğada çiftleşmeyen yakın akraba türler bir kafese konduğunda ve başka şansları yoksa çiftleşebilirler. Bu ölçüte göre yaşayan tüm insan popülasyonları, farklı bölgelerde yaşayan insanlarla iletişim kurdukları her dönem, görünüşte Afrikalı bantular ve pigmeler kadar farklı olsalar da çiftleşebildikleri için aynı türe aittirler. Diğer türlerde olduğu gibi insanlarda da topluluklar yavaş yavaş birbirine karışabilir ve hangi topluluğun ırk olarak gruplanacağı keyfi olarak tanımlanır. Aynı çiftleşebilme ayrımına göre Siamanglar olarak bilinen büyük gibbonlar, vahşi doğada küçük gibbonlarla çiftleşmeden bir arada bulundukları için farklı bir tür olmaktadırlar. Neandertalleri Homo sapiens'ten ayrı bir tür olarak ele aldığımızda bu ölçüt yine geçerli olmaktadır. Çünkü Kromanyon ve Neandertaller arasında bir karşılaşma olduğu kesin olarak bilinse de şimdiye dek melez bir iskelet bulunamamıştır. Bakınız bölüm 2. Geçen en azından binlerce yıl, hatta daha uzun bir süre için insanlarda görülen ırksal farklılıklar karakterize edilmiştir. Daha M.Ö. 450 yılında Yunan tarihçi Herodot, Batı Afrika'daki pigmelerden, kara derili Etiyopyalılardan ve Rusya'da yaşayan kızıl saçlı mavi gözlü bir kabileden bahsediyordu. Eski resimler Mısır'ın ve Peru'nun mumyaları ve Avrupa'nın turba bataklıklarında korunmuş insan cesetleri, binlerce yıl önce yaşayan insanların saç ve yüz özelliklerinin bugünkülerden farklı olduğunu doğrulamaktadır. Modern ırkların kökenleri en az 10 bin yıl olmak üzere daha da eskiye götürülebilir. Çünkü bu döneme ait dünyanın farklı bölgelerindeki kafatası fosilleri, aynı bölgelere ait modern kafataslarının farklılıklarıyla aynı şekilde farklılık göstermektedir. Kimi antropologlar tarafından karşı çıkılan ve oldukça tartışmalı olan bazı çalışmalar, kafataslarının ırksal özgünlüklerinin devamlılığının yüz binlerce yıldır sürdüğünü bildirmektedir. Eğer bu çalışmalar doğruysa bugün gördüğümüz ırksal farklılıkların bazıları büyük atılımı öncelemiş ve Homo erectus zamanına kadar tarihlendiriliyor olabilir. Şimdi doğal seçilim ve eşeysel seçilimden hangisinin bahsettiğimiz görünür coğrafi farklılıklarımıza daha büyük katkı yaptığı sorusuna dönelim. Önce hayatta kalmayı arttıran özellikleri seçen doğal seçilimle ilgili argümanları ele alalım. Bugün hiçbir bilim insanı doğal seçilimin aslanların pençeleriyle bizim kavrayan parmaklarımız gibi türler arası pek çok farklılıktan sorumlu olduğunu inkar etmemektedir. Yine hiç kimse doğal seçilimin bazı hayvan türlerindeki coğrafi ya da ırksal çeşitlilikleri açıkladığını inkar etmez. Örneğin karla kaplı bölgelerde yaşayan kutup gelinciklerinin yaz mevsimindeki renkleri olan kahverengi kışın beyaza dönerken daha güneydekiler tüm yıl boyunca kahverengi kalır. Bu ırksal farklılık beyaz gelincikler kahverengi bir arka planda avlarına ışıl ışıl görüneceğinden fakat buna karşın karda kamufle olabileceğinden hayatta kalma ihtimalini arttıran bir sonuca yol açar. Aynı şekilde doğal seçilim insanlar arasındaki bazı coğrafi farklılıkları da kesinlikle açıklamaktadır. Pek çok siyah Afrikalı tropikal bir hastalık olan sıtmaya karşı onları koruması nedeniyle, örneğin İsveçlilerde görülmeyen orak hücre hemoglobin genine sahiptir. Bu genin yokluğunda hastalık birçok Afrikalıyı öldürürdü. Bazı bölgelere özgü görülen Ant dağlarında yaşayan insanların yükseklerde azalan oksijeni daha etkin biçimde almayı sağlayan geniş göğüsleri, ısı kaybını korumaya yönelik Eskimoların kompakt vücutları, Güney Sudanlıların ısı kaybını kolaylaştırmaya yönelik ince dal gibi vücut yapıları ve Asyalıların gözleri soğuktan ve kardaki güneş yansımasından koruyan yarığa benzer gözleri gibi diğer bazı özellikler de açık bir şekilde doğal seçilimle evrimleşmiştir. Tüm bu örnekleri anlamak kolaydır. Fakat doğal seçilim ilk düşündüğümüz deri rengi, göz rengi ve saç rengi gibi ırksal özellikleri benzer şekilde açıklayabilir mi? Eğer öyleyse aynı özellikler, örneğin mavi gözleri, dünyanın benzer iklime sahip değişik bölgelerinde ortaya çıkmalı ve bilim insanları bu özelliğin ne için iyi olduğu konusunda hemfikir olmalı. Öyle görünüyor ki en kolay anlaşılacak özellik deri rengi. Cildimiz siyah, kahverengi, bakır ve sarımtırak renklerin farklı tonlarından pembeye kadar çilli veya çilsiz olmak üzere çeşitli renk yelpazesine sahiptir. Bu çeşitliliği doğal seçimle açıklayan bilinen hikaye şudur. Güneşli Afrika'nın insanları siyahi renge sahiptir. Bekleneceği gibi Güney Hindistan ve Yeni Gine gibi diğer güneşli bölgelerde yaşayan insanlar da böyledir. Ekvatordan kuzeye ya da güneye gittikçe renklerin açıldığı, Avrupa'nın kuzeyine varıldığında ise en açık renge ulaşıldığı söylenmektedir. Açıktır ki koyu cilt rengi çok fazla güneş ışığına maruz kalan insanlarda evrimleşmiştir. Bu yazın güneşte ya da güzellik salonlarında bronzlaşan beyazların renklerinin koyulaşmasına benzer. Fakat bronzlaşma kalıcı ve genetik değil, güneşe karşı oluşan geri dönüşümlü bir cevaptır. Koyu bir cildin nasıl işe yaradığı da aynı ölçüde açıktır. Böyle bir cilt güneş yanıklarından ve cilt kanserinden korumaktadır. Güneşte çok fazla kalan beyazlar cilt kanseri olmaya eğilimlidir ve bu süreç baş ve eller gibi vücudun güneşe maruz kalan kısımlarında gelişir. Hepsi mantıklı değil mi? Evet ama gerçekte o kadar da basit değil. Öncelikle cilt kanseri ve güneş yanığı nadiren güçten düşürücü etki yapar ve az sayıda ölüme neden olur. Doğal seçilimin ajanları olarak bunlar çocuklukta geçirilen bulaşıcı hastalıklarla karşılaştırıldığında hava cıvak almaktadır. Dolayısıyla kutuplardan ekvatora değişen deri rengini açıklamak için pek çok başka teori ortaya atılmıştır. Dikkate değer bir teori, ana pigmentli tabakanın altındaki tabakada güneş ışınlarının D vitamini oluşumunu tetiklediğini vurgulamaktadır. Bu şekilde güneşli tropikal bölgelerdeki insanlar çok fazla miktarda D vitamininin yol açacağı böbrek hastalıklarına karşı korunmak için koyu deri rengine sahip olmak üzere evrimleşmiş olabilir. Uzun karanlık kışların hakim sürdüğü İskandinav ülkelerindeki insanlarsa D vitamini azlığından kaynaklanan raşitizmi önlemek için açık deri rengine sahip olmak üzere evrimleşmiş olabilir. Diğer iki popüler teoriden biri koyu renklerinin iç organları tropikal güneşin kızılötesi ışınlarının yol açtığı aşırı ısınmadan korumak için geliştiğini, diğeri ise tam tersine koyu rengin tropikal insanları sıcaklık azaldığında sıcak tutmak için geliştiğini ileri sürüyor. Eğer bu dört teori sizin için yeterli değilse şu dört teoriye daha bir göz atın. Koyu renk ormanda kamuflaj sağlar. Açık renk soğuk ısırığına daha az duyarlıdır. Koyu renk deri tropikal bölgedeki berilyum zehirlenmesine karşı koruyucu etki gösterir ve açık renk deri başka bir vitamin olan folik asit eksikliğine yol açmaktadır. En az 8 aday teorinin ışığında güneşli iklimlerdeki insanların neden koyu deriye sahip olduğunu anladığımızı pek de iddia edemeyiz. Bu kendi içinde doğal seçilimin bir şekilde güneşli iklimlerde koyu rengin evrimine yol açtığı fikrini çürütmez. Hepsinden öte koyu renkleri bilim insanlarının günün birinde açıklığa kavuşturabileceği birden fazla avantaj sağlıyor olabilir. Doğal seçilimin temelindeki herhangi bir teoriye karşı en güçlü argüman koyu ten ile güneşli iklim arasındaki ilişkinin hatalı olduğuna ilişkin olandır. Tazmanya gibi görece az güneş alan bölgelerdeki insanlar oldukça koyu renkleriye sahipken Güneydoğu Asya'nın tropikal bölgelerindeki deri rengi orta koyuluktadır. Yeni dünyanın en güneşli kısımlarında bile Amerikalı yerliler siyah deriye sahip değildir. Bulutları hesaba katarsak günde ortalama 3,5 saatin altında güneş alan Batı Afrika ekvatoryal kısımları, Güney Çin ve İskandinavya gibi dünyanın en loş sayılabilecek bölgeleri sırasıyla dünyanın en siyah, sarı ve açık renkli insanlarını barındırmaktadır. Solomon Adaları'nda kapkara insanlarla daha açık renge sahip olanların hepsi aynı iklimi paylaşır ve birbirlerinden kısa mesafedeki uzaklıklarda yaşamaktadırlar. Açıkça görülüyor ki güneş ışığı deriye rengini kazandıran tek faktör değildir. Antropologların bu itirazlara ilk tepkileri zaman faktörünü öne sürerek karşı itiraz sunmalarıdır. Bu itiraz tropikal bölgedeki açık renkli insanların varlığını, bu insanların buralara siyah deri geliştiremeyecek kadar kısa bir süre önce göç ettiğini iddia ederek makul bir açıklama getirmeye çalışır. Örneğin Amerikan yerlilerinin yeni dünyaya sadece 11 bin yıl önce geldiği, bölüm 18, büyük olasılıkla bu süre Amerika'nın tropikal bölgelerinde siyah deri evrimleştirecek kadar uzun bir süre değildir. Fakat eğer deri rengiyle ilgili iklim teorisine itirazları makul şekilde açıklamak için zaman faktörünü kullanacaksanız, bu teoriyi destekleyecek insanlar içinde geçerli olan zaman faktörünü dikkate almalısınız. İklim teorisinin temel desteklerinden biri soğuk, sisli ve karanlık kuzey bölgelerde yaşayan İskandinavların beyaz rengidir. Ne yazık ki İskandinavyalılar İskandinavya'da Amerikan yerlilerinin Amazon'da bulunduğundan daha kısa bir zamanda bulunuyor. Yaklaşık 9000 yıl kadar önce İskandinavya buzla örtülüydü ve açık ya da koyu tenli insanlar için bir yaşam alanı olması çok zordu. Modern İskandinavlar oraya yakın Doğu, bölüm 10 ve Hint-Avrupa dilleri konuşan Güney Rusya'daki, bölüm 15, çiftçilerin yayılmasıyla yaklaşık 4000-5000 yıl önce ulaştılar. İskandinavlar açık renklerini başka bir iklime sahip başka bölgelerde ya da yerliler koyu renkli olmadan Amazon'da geçirdikleri sürenin yarısı kadar bir zamanda İskandinavya'da kazandılar. 14. ayrımın sonu. Sayfa 136.